Ayrım 19, Hilekar Frederick Forsyth, sayfa 228. 5. Bölüm. Gemi saat tam 3'te Westminster iskelesinden ayrılıp nehir boyunca Greenwich'e doğru zevkli yolculuğuna başladı. Küpeşte'ye dayanan bir grup Japon turisti önünden geçtikleri parlamentoyu fotoğraf makineleriyle makineli tüfek ateşine tutuyorlardı sanki. Tekne nehrin ortalarına yaklaştığında açık gri renk elbiseli bir adam sessizce yerinden kalkıp kıç tarafa yürüdü, köpüren sulara bakmaya başladı. Çok geçmeden ince yazlık yağmurluk giymiş biri başka bir sıradan kalkıp yanına geldi. "Elçilikte durum nasıl?" diye sordu McCready. "Parlak değil," dedi Armağan. "Büyük bir karşı haber alma operasyonu gerçeği doğrulanıyor. Şimdiye kadar altımdaki memurlar incelendiler ama çok ayrıntılı olarak. Onlar aklanınca daha yukarılara, bana doğru çıkacaklar. İzlerimi elimden geldiği kadar örtüyorum. Ama dosyaları tümden kaybetmek gibi öyle şeyler var ki, bunun bana yararından çok zararı dokunacaktır."
"Sence ne kadar zamanın kaldı?"
"En fazla birkaç hafta."
"Çok dikkatli ol dostum. İstersen yanlışlık yap ama önlemi sakın ihmal etme. Kesinlikle bir Penkovski daha istemiyoruz."
1960'lı yılların başında GRU'da Albay Oleg Penkovski 2,5 yıl boyunca büyük bir başarıyla İngiltere hesabına çalışmıştı. O zamana kadar ve ondan sonra da uzun yıllar boyunca ele geçirilen ve SSCB'ye en çok zararı dokunan Sovyet ajanı oydu. Casusluk süresi içinde 5000'den fazla çok gizli belge vermişti. En son işi 1962'de Sovyetlerin Küba'daki roketleri hakkında bilgi olmuş, Başkan Kennedy bu bilgiye dayanarak Nikita Kuruşçev'i yenilgiye uğratmıştı. Ama Penkovski zamanını geçirmişti. Bir an önce kaçması için yapılan ısrarlara karşın 1-2 hafta daha kalmakta ısrar etmiş, ancak o sırada da yakalanmış, yargılandıktan sonra da kurşuna dizilmişti. Armağan gülümsedi.
"Merak etme, yeni bir Penkovski olayı olmayacak. Senden ne var ne yok."
"Pek iyi değil. Orlov'un Calvin Bailey'i suçladığını sanıyoruz."
Armağan bir ıslık çaldı.
"O kadar yüksek ha, Calvin Bailey. Demek Potemkin projesinin hedefi oydu. Onları yanıldıklarına, Orlov'un yalan söylediğine inandırmalısın Sam."
"Olanaksız, bunu denedim bile. Zoka'yı iyice yuttular."
"Bir daha denemelisin. Bir insanın yaşamı söz konusu."
"Sence?"
"Evet dostum, CIA müdürü ihtiraslı bir insandır. Şimdiye kadar olanların toplamından büyük bir skandala izin vereceğini sanmam. Hele başkanın mesleğinin şu aşamasında suskunluğu sağlamayı seçecektir. Sonsuza kadar, ama bu olamaz elbette. Bu işi yaptıktan sonra hiç öğrenilmeyeceğini sanacaktır. Ama biz bundan çoğunu biliyoruz değil mi? KGB'nin sayesinde söylentiler hemen yayılmaya başlayacak. Bu işte çok ustadırlar bilirsin."
İşin komik yanı Orlov'un şimdiden kazanmış olması.
Bailey tutuklanıp da yargılanırsa Orlov kazanmış olacaktır. Bailey susturulursa ve haber duyulursa CIA halkın gözünde düşecektir ki yine o kazanmış olacaktır. Eğer Bailey emekliliği tanınmadan işten atılırsa masumluğunu iddia edecek ve tartışma yıllar sürecektir. Bunda da Orlov kazanmış olacak yine, onları ikna etmelisin."
"Bunu denedim. Onlar hala Orlov'un verdiği bilgilerin çok değerli olduğunu düşünüyorlar. Ona inanıyorlar."
Rus altındaki köpüklü sulara baktı.
"Sana benim kül tablası kuramımı söylemiş miydim?"
"Hayır," dedi McCready, "sanmıyorum."
"KGB'de öğretmenlik yaparken öğrencilerime kristal bir tablayı alıp üçe bölerdim. Bunlardan bir parçasını aldığında elinde bir cam parçası olduğunu bilirsin. İki parçayı alırsan bir kül tablasının 1/3'ü elindedir. Ama buna sigaranı bastıramazsın. Tam ve kullanılır bir şey istiyorsan tablanın 3 parçasına da ihtiyacın vardır." "Orlov'un şimdiye kadar verdiği her şey çok sayıda kül tablasının 1 ya da 2 parçasıdır. Amerikalılara şimdiye kadar tam bir kül tablası vermemiştir. SSCB'nin yıllardır sakladığı ve öğrenilmesini istemediği gerçek bir sırrı vermedi şimdiye kadar. Orlov'a asit testi yapmalarını söyle. Bunda başarısız olacaktır. Ama ben geldiğim zaman tam bir kül tablası getireceğim. O zaman da inanacaklar."
McCready düşündü. Bir süre sonra "Orlov 5. adamın adını bilir mi?" diye sordu.
Armağan düşündü bu kere. "Kesinlikle bunu ben veremem. Orlov yıllarca illegaller müdürlüğünde çalıştı. Ben orada hiç çalışmadım, ben hep elçiliklerdeydim. İkimiz de anılar odasında bulunduk. Bu eğitimin bir parçasıdır. Ama kara kitabı ancak o görebilirdi. Evet, onun adını o bilecektir.
KGB'nin merkezi olan Dzerzhinsky Meydanı 2 numarada anılar odası, şimdiki KGB ileri gelenlerinin, seleflerinin anısına düzenlenmiş bir tapınak gibidir. Burada saygı gören portreler arasında Arnold Deutsch'un, Theodor Mali'nin, Anatoly Gorski ve Yuri Modininkiler asılıdır. Bunlar KGB'nin İngilizler arasından buldukları en çok zarar veren casusluk ağının yöneticileridir. Bu insanlar 1930'lu yılların ortalarından sonlarına kadar Cambridge Üniversitesi'ndeki gençler arasından seçilmişlerdir. Hepsi de komünizmle flört etmiş kişilerdi. Onlar gibi olan ama sonra komünizmi terk eden kişi çoktu. Ancak bu beşli Moskova'ya hizmete devam etmişlerdi ve bugün bile görkemli beş ya da beş yıldız olarak anılırlardı. Bunlardan biri Cambridge'i terk edip dış işlerine giren Donald MacLean'di. MacLean 40'lı yılların başlarında Washington'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde çalışmış ve Amerika'nın İngiltere ile paylaştığı yeni atom bombasının yüzlerce sırrını Moskova'ya iletmişti. Dış işlerinden bir başkası zincirleme sigara içen ayyaş ve eşcinsel Guy Burgess'ti. O da her nasılsa o zamana kadar görevinden atılmamayı başarmıştı. Burgess, MacLean ile Moskova'daki patronlar arasında kuryelik yapardı. Sonunda her ikisinin de kimlikleri 1951 yılında ortaya çıkmış, ancak bunu önceden haber alıp Moskova'ya kaçabilmişlerdi. Üçüncüsü Anthony Blunt'tı. O da eşcinseldi ve görevi Moskova hesabına çalışacak insan bulmaktı. Blunt bir sanat tarihçisiydi ve kraliçenin özel sanat koleksiyonu müdürlüğüne yükselmiş, Sir unvanını almıştı. Burgess ile MacLean'e 1951'de tutuklanmak üzere olduklarını haber veren o olmuştu. Bir dizi soruşturmadan yakasını sıyırmayı başarmışsa da ancak 1980'li yıllarda açığa çıkmış, unvanı elinden alınmıştı. Bunların içinde en başarılısı İngiliz gizli servisine girip Sovyet masasına kadar yükselmeyi başaran Kim Philby olmuştu. Burgess ile MacLean'in 1951'de kaçmaları üstüne kuşkular onun üzerinde toplanmıştı. Sorguya çekilmiş, hiçbir suçlamayı kabul etmemiş ve servisten kovulmuştu. O da 1963 yılında Beyrut'tan Moskova'ya gitmişti. Anılar odasında bu dördünün portreleri asılıydı. Ancak beşinci portrenin yerinde siyah bir kare vardı. Beşinci adamın kimliği yalnızca kara kitapta yazılıydı. Bunun nedeni basitti. Bu örtülü savaşın başlıca hedeflerinden biri karşısındakinin kafasını karıştırmak ve moralini bozmaktır. MacCready'nin başında bulunduğu masanın kurulmasının nedeni de budur. İngilizler 50'li yılların başlarından beri çok eskiden kurulmuş bu casus ağında bir beşinci adamın bulunduğunu biliyorlardı ama onun kimliğini asla öğrenememişlerdi. Aradan 35 yıl geçmiş olmasına karşın habere aç basının ve bu konuda yazılmış pek çok kitabın da yardımıyla İngiliz gizli servisinin bu konuda başarısız oluşu Moskova'nın ekmeğine yağ sürüyordu. 10-15 sadık memurdan kuşkulanılmış, bunların mesleklerinde yükselmeleri önlenmiş, yaşamları paramparça edilmişti. Kendisinden en çok kuşkulanılan kişi şimdi artık ölmüş olan ve zamanında MI5'in genel müdürlüğüne kadar yükselen Sir Roger Hollis olmuştu. Ondan sonra onun iki yardımcısından ve sapına kadar bir yurtsever olan Lord Victor Rothschild'den kuşkulanılmıştı. Ve durum tüm esrarını koruyarak devam etmekteydi. Beşinci adam yaşıyor muydu? Belki de devletin üst düzey memurlarından biriydi. Ya da gizli servisin. KGB bu sırrı büyük bir kıskançlıkla 35 yıldır saklamaktaydı.
Amerikalılara Orlov'a onun adını sormalarını söyle dedi Armağan. Bunu vermeyecektir. Ama ben öğreneceğim ve gelirken yanımda getireceğim.
Bir zaman sorunu var dedi MacCready. Daha ne kadar dayanabilirsin?
Birkaç haftadan fazla değil, hatta belki daha da az.
Eğer CIA müdürünün tepkisi hakkında haklıysan bu kadar beklemeyebilirler.
Onları durdurmaya ikna edebilecek başka bir yol yok mu?
Var ama bunun için senin iznin gerek.
Armağan birkaç dakika hiç konuşmadan dinledikten sonra başını salladı.
Bu Roth yemin ederse ve sen de onun sözünü tutacağına inanırsan peki...
Joe Roth, ertesi sabah Washington'dan dönüşünde havaalanı terminaline ayak bastığında çok yorgun ve keyifsizdi. Bu kere uçakta epey içmişti ve kulağının dibinde İrlanda aksanının karikatürü gibi bir ses duyunca hiç de şakalaşacak hali yoktu.
''Günaydın Bay Casey, hoş geldiniz.''
Roth arkasına dönünce Sam McCready'yi gördü. Namussuz adam demek ki Casey pasaportunu biliyordu ve kendisini karşılamak için Washington'dan yolcu listelerini getirtmişti. Kaldırıma geldiklerinde McCready, ''Atla dedi, seni Mayfair'a kadar götüreyim.'' Roth omuzlarını silkti, neden olmasındı. McCready'nin başka neler bildiğini ya da tahmin ettiğini merak etti. Londra varoşlarına gelene kadar İngiliz ajanı hep havadan sudan konuştu. Sonra hiçbir uyarıda bulunmadan ciddi konulara geçti.
''Müdürün tepkisi ne oldu?'' diye sordu.
''Neden söz ettiğini bilmiyorum.''
''Haydi haydi Joe, Orlov Calvin Bailey'i suçladı. Palavra bu, umarım ciddi almıyorsunuzdur.''
''Sam, sen hayal görüyorsun.''
''Yüzyıl evine bir not geldi. Bailey'i tüm gizli dosyalardan uzak tutun diye. Demek ki kendisinden kuşkulanılıyor. Ve sen bunun Orlov'un onun bir Sovyet ajanı olmakla suçladığından dolayı olmadığını söylüyorsun, öyle mi?''
''Bu sıradan bir soruşturma. Çok kadın dostu olduğu için falan.''
''Elinin körü. Calvin çok şey olabilir ama asla zampara değildir. Başka bir şey uydur bakalım.''
''Beni zorlama Sam. Dostluğumuzu bu kadar zorlama. Sana daha önce de söyledim. Bu Sia'nın işidir artık. Geri dur.''
''Joe, Tanrı aşkına. Bu iş çok ileri gitti. Çığırından çıktı artık. Orlov size yalan söylüyor ve ben de çok korkunç bir şey yapacağınızdan korkuyorum.''
Joe Roth iyice çileden çıkmıştı.
''Durdur arabayı.'' diye bağırdı. ''Durdur dedim sana.''
McCready Jaguar'ı kaldırıma yanaştırdı. Roth arka koltuktan çantasını aldı. Kapının kilidini açarken McCready uzanıp kolunu tuttu.
''Joe, yarın saat 2:30'da sana bir şey göstereceğim. Seni 2:30'da apartmanının önünden alırım.''
''Yok ol,'' dedi Amerikalı.
''Birkaç dakika, fazla değil. Çok bir şey istemiyorum değil mi? Eski günlerin hatırına Joe.''
Roth arabadan çıktı, bir taksi aranmak üzere geri yürüdü. Ama ertesi günü saat 2:30'da kapısının önündeydi. McCready hiçbir şey söylemeden adamın arabaya binmesini bekledi, sonra gaza bastı. Arkadaşı hala öfkeli ve kuşkuluydu. Yolculuk ancak yarım mil sürdü. Roth kendi elçiliğine götürüldüğünü sandı. Ancak McCready Grosvenor meydanından bir blok beride Mount sokağında durdu. Mount sokağının ortalarına doğru Londra'nın en lüks balık lokantalarından Scott vardı. Saat tam 3'te açık gri elbiseli bir adam kapıdan çıktı ve bir an durakladı. Sokağın başından gelen bir Sovyet elçiliği arabası adanın önünde durdu.
''Bana Moskova'da KGB'nin içinde bir adamımız olup olmadığını 2 kere sormuştun.'' dedi. ''Bunu inkar etmiştim. Ama tümüyle yalan söylüyor değildim. Adamın Moskova'da değil, buradaydı. İşte şimdi onu görüyorsun.'' ''Gördüğüme inanamıyorum.'' diye mırıldandı Roth. ''Nikolay Gorodov bu. İngiltere'deki koskoca KGB rezidanturasının başı.''
''Tam üstüne bastın ve 4 yıldır bizim hesabımıza çalışıyor. Kaynağını bilmeden bütün verdikleri size aktarılmıştır. Orlov'un yalan söylediğini iddia eden o.''
''Bunu kanıtla.'' dedi Roth. ''Orlov'dan hep söylediklerinin kanıtlanmasını istersin. Sen şimdi onun sizin adamınız olduğunu kanıtla bakalım.''
Orlov arabaya binmeden önce sağ eliyle sol kulağını kaşırsa bizim adamımızdır dedi McCready. Siyah limuzin lokantanın önüne gelmişti. Gorodov Jaguar'a bakmadan sağ elini kaldırdı, göğsünden aşırıp sol kulağının memesini tuttu ve arabaya girdi. Elçilik arabası uzaklaştı. Roth öne eğilip başını elleri arasına aldı. Birkaç kere derin derin soludu, sonra başını kaldırdı.
''Bunu müdüre söylemem gerek.'' dedi. ''Özel olarak geri dönmem gerekecek.''
''Olmaz, Gorodov'a söz verdim. Sen de 10 dakika önce bana söz verdin.''
''Müdüre söylemeliyim. Aksi halde çarklar dönmeye devam edecek. Artık geri dönemeyiz.''
''O zaman geciktir. Bir gecikme için başka kanıtlar bulabilirsin. Sana kül tablası kuramından söz etmek istiyorum.''
McCready Armağan'ın 2 gün önce nehir gemisinde söylediklerini anlattı. ''Orlov'a 5. adamın adını sor. Bunu biliyor ama sana söylemeyecektir. Armağan buraya geçtiğinde bu adı getirecek.''
''Ne zaman olacak bu?''
''Çok yakında. En fazla birkaç hafta içinde. Moskova kuşkulanmaya başladı. Ağ gittikçe daralıyor.''
''Bir hafta.'' dedi Roth.
Bailey Salzburg'a ve Viyana'ya gidecek ve bir hafta içinde Viyana'ya varmamalı. Müdür onun Macaristan'a kaçacağını sanıyor. Onu acil bir iş için çağırtın Washington'a. Eğer dönerse bir ertelemeyi hak eder. Dönmeyi reddederse ben bu işin ardını bırakacağım.
Roth öneriyi düşündü. Deneyeceğim dedi. Önce Alkenbury'e gideceğim. Yarın döndüğüm zaman Orlov 5. adamın adını vermeyi reddettiği takdirde müdüre bir telgraf çekip İngilizlerin Orlov'un yalan söylediği konusunda yeni bir kanıt verdiklerini, Bagley'in hemen Langley'e geri çağrılmasını söyleyeceğim. Müdür bunu kabul eder sanırım. Bu da birkaç haftalık bir erteleme sağlayacaktır.
Bu kadarı yeter eski dostum, çok bile. O zamana kadar armağan gelmiş olur ve müdürüne gerçeği anlatabilirsin, güven bana.
Roth gün batımında Alkenbury'e varmıştı. Orlov'u odasında yatağına uzanmış kitap okuyup müzik dinlerken buldu. Simon ve Garfunkel'ı bitirmiş, Kroll korumacıların 20 şarkıyı da artık ezberlediklerini söylemişti ve Seekers'a başlamıştı. Roth içeri girerken Morning Town'u yarıda kesip ayağa fırladı.
Amerika'ya mı dönüyoruz? Burada çok sıkıldım artık. Tehlikelerine karşın çiftlik daha iyiydi.
Yapacak hiçbir işi olmayıp bütün gün yatmaktan şişmanlamıştı. Çiftlikten söz etmesi şakaydı. Sahte suikast girişiminden sonra Roth bir süre bunun KGB'nin işi olduğunu ve Moskova'nın çiftliğin ayrıntılarını KGB'ye dönmeden önce orada sorguya çekilen Urchenko'dan aldığını iddia etmişti. Ancak sonra bunun Orlov'un tepkilerini ölçmek için bir CIA oyunu olduğunu itiraf etmişti. Orlov ilk başta çok kızmış, ''Ulan hergeleler, öleceğimi sandım.'' diye bağırmış ama sonra gülmüştü.
''Yakında'' dedi Roth, ''kısa bir süre sonra buradaki işimiz bitecek.''
O gece Orlov'la yemek yerken Moskova'daki anılar odasından söz etti. Orlov başını salladı.
''Gördüm elbette, bütün subaylar kahramanları görüp hayran olmaları için oraya götürülürler.''
Roth konuşmayı görkemli beşin portrelerine getirdi. Orlov bifteğini çiğneyerek başını salladı.
''Dört resim var sadece. Burgess, Philby, McLean ve Blunt. 4 yıldız.''
''Ama bir de kara kağıtlı 5. bir çerçeve daha var değil mi?''
Orlov şimdi daha ağır çiğnemeye başlamıştı. Lokmasını yutarken
''Evet'' dedi. ''Çerçeve var ama resim yok.''
''Demek bir 5. adam da varmış.''
''Öyle anlaşılıyor.''
Roth'un konuşma temposu değişmemişti ama Orlov'u çatalının üstünden seyrediyordu.
''Sen illegaller müdürlüğünde albaydın. Kara kitapta adını görmüş olmalısın.''
Orlov'un gözlerinden bir parıltı geçti. ''Bana kara kitap diye bir şey göstermediler.''
''Peter, 5. adam kimdi? Adını söyle lütfen.''
''Bilmiyorum dostum, sana yemin ederim ki bilmiyorum.''
Yine o sevimli gülümsemesiyle baktı.
''Bu konuda yalan makinesine bağlanmamı ister misin?''
Roth da gülümsedi. ''Hayır Peter'' diye düşündü. ''Senin yalan makinesine aldattığına eminim. Canın istediği zamanlar. Ertesi sabah Londra'ya dönüp erteleme ve Bailey'in Washington'a çağrılmasını isteyen telgrafı gönderecekti.
Eğer en küçük bir kuşku varsa ki Kellogg'un sözlerine karşın böyle bir kuşkusu vardı, emri yerine getirmeyecekti. Müdüre ve kendi mesleğine karşın bazı bedeller ödenmeyecek kadar yüksekti.
19. ayrımın sonu. Sayfa 238.